19. bölüm. Kuşatılanlar karar vermek zorunda. Birisi alçak sesle konuşuyordu. Mumu derin ve deliksiz bir uykudan sonra gözlerini araladı. Kendisini son derece dinlenmiş ve dinç hissediyordu. Konuşmakta olan kişi, "Çocuğun bir suçu yok," diyordu. "Ama sen Kasyopeya, sen bunu neden yaptın?" Mumu gözlerini iyice açıp baktı. Divanın önündeki masanın yanında Horus'ta oturuyordu. Ayaklarının az ötesinde duran kaplumbağaya doğru endişeli bir yüzle eğilmiş, konuşuyordu. "Duman adamların sizi izleyeceklerini düşünmedin mi?" "Yalnız geleceği bilirim," diye yazıldı kabuğun üstünde. "Düşünemem." Horus da içini çekerek başını salladı. "Ah Kasyopeya, Kasyopeya, bazen bana bir bilmece gibi geliyorsun." Mumu kalkıp oturdu. "Oh, küçük mamumuz yanmış," dedi Horus da sevinçle. "Umarım kendini iyi hissediyorsundur artık." "Çok iyiyim, teşekkür ederim," diye yanıt verdi Mumu. "Burada uyuyup kaldığım için özür dilerim." "Bunu düşünme bile," dedi Horus da. "Çok iyi ettin. Bana açıklamana gerek yok. Her şeyi gören gözlüğümle ulaşmadığım yerlerde olanları Kasyopeya anlattı bana." "Duman adamlar ne oldu?" diye sordu Mumu. Horus da ceketinin cebinden büyük bir mavi mendil çıkardı ve "Bizi kuşattılar. Hiçbir yerde evinin çevresini sardılar. Yani yaklaşabildikleri yere kadar." "Buraya, içeriye gelemezler değil mi?" diye sordu Mumu. Horus da mendiliyle burnunu sildikten sonra konuştu. "Hayır, bunu yapamazlar. Sen de kendi gözlerinle gördün ya, hiçbir zaman sokağına adım atar atmaz yok oluyorlar." "Neden böyle oluyor?" diye merakla sordu Mumu. "Bunu zaman emici yapıyor," diye açıkladı Horus da. "Orada her şeyin geri geri gittiğini biliyorsun değil mi? Hiçbir yerde evinin çevresinde zaman tersine çalışır. Öyle olmasa sen zamanın içine değil, zaman senin içine girmiş olurdu. Böyle olunca içine biriken zaman seni yaşlandırır. Ama hiçbir zaman sokağında zaman senden boşalır, dışarı çıkar. Başka bir deyişle, oradan geçerken gençleşirsin. Fazla değil, ama sokağa geçmek için kullandığın zaman kadar gençleşirsin." "Ben bunun hiç farkına varmadım," dedim ama şaşkınlıkla. "Evet, elbette," diye güldü Horus'a. "Bir insan için bunun pek önemi yoktur. Çünkü insan, içinde taşıdığı zamandan başka şeylere de sahiptir. Ama duman adamlar için durum böyle değil. Onların yapısını yalnız çalınmış zamanlar oluşturuyor. Ve bu yüzden, onlar hiçbir zaman sokağına girdiklerinde, zaman emici tarafından çekilip alınan zamanlar yok olmalarına sebep oluyor. Tıpkı bir balon patlayınca havasının kaçması gibi. Balondan geriye hiç değilse kılıf kalıyor. Bunlardansa hiçbir şey." Mumu derin derin düşünmeye dalmıştı. Bir süre sonra şu soruyu sordu. "Öyleyse tüm zamanı geriye doğru çalıştırmak olanağı bulunsa, yani şöyle kısa bir süre için demek istiyorum. O zaman bütün insanlar biraz gençleşirler. Bunun zararı yok ama zaman hırsızları yok olup giderler değil mi?" Horus da gülümsedi. "Bu gerçekten hoş olurdu. Ne yazık ki olanaksız. Her iki akım aynı güçtedir. Birini kaldırırsak öteki de yok olur. O vakit zaman büsbütün ortadan kalkar." Durdu. Bir an nefesini tuttu. Sonra her şeyi gören gözlüğünü alnına kaldırdı. "Demek ki," diye mırıldanarak küçük odada gidip gelmeye başladı. Bir şeyler tasarladığı belliydi. Mumu heyecanla onu gözlüyordu. Kasyopeya da gözleriyle onu izlemekteydi. Sonunda yerine oturup dikkatle Mumu'ya baktı. "Sen bana bir fikir verdin," dedi. "Ama gerçekleştirilmesi yalnız bana bağlı değil." Ayakları dibinde duran kaplumbağaya döndü. "Kasyopeya, kıymetlim, bir kuşatma altında sence yapılacak en iyi şey nedir?" "Kahvaltı etmek," diye yazıldı kabuğun üstünde. "Evet," dedi Horus da. "Hiç fena fikir değil." Aynı anda masanın hazır olduğu görüldü. Yoksa zaten önceden hazırdı da Mumu farkına varmamış mıydı? Bilemedi. Her neyse, yine o küçük altın kupalarla içi sıcak çikolata dolu güğüm, Bal ve tereyağı tabakları ve çıtır çıtır taze sandviçler masada duruyordu. Momo geçen zaman içinde bu lezzetli yiyecekleri özlediğinden hemen yemeye başladı. Bu sefer öncekinden de daha güzel geldi yedikleri. Üstelik Horus'ta da aynı iştahla onunla beraber yiyordu. Bir süre sonra Momo bir yandan koca bir lokmayı çiğnerken konuştu. Onlar senden bütün insanların bütün zamanlarını istiyorlar. Bunu yapmayacaksın değil mi? Hayır yavrum, diye karşılık verdi Horus da. Bunu asla yapmam. Zaman bir kere başlamış bulunuyor. İnsanların artık ona gereksinimi kalmayıncaya kadar sürecek. Duman adamlar benden tek bir an bile alamazlar. Ama seni buna zorlayabilirlermiş, öyle dediler. Bu konuyu konuşmadan önce onları kendi gözlerinle görmeni istiyorum dedi Horus da, gayet ciddi. Küçük altın gözlüğünü çıkarıp Momo'ya uzattı. O da alıp taktı. Eskiden olduğu gibi yine renkler ve şekiller karma karışıp olup başını döndürdüler önce. Sonra alıştı. Her şeyi gören gözlükle artık rahat görebiliyordu. Şimdi kuşatma ordusunu görüyordu. Duman adamlar omuz omuza vermişler, sıralar halinde göz alabildiğine uzanıyorlardı. Yalnız hiçbir zaman sokağının girişini kapamakla kalmamışlardı. Hiçbir yerde evi ortada olmak üzere bütün mahalleyi, kar beyazı evlerin sokaklarını, alanı geniş ve sıkı bir çember halinde kuşatmışlardı. Arada hiç boşluk bırakmamışlardı. Fakat sonra Momo'nun gözüne başka bir şey ilişti. Önce gözlüğün camlarını buğulu sandı. Sonra duman adamların şekillerini pek kesin göremeyince gözünün gözlüğe hala uyum sağlayamadığını düşündü. Fakat sonra bunun ne kendi gözlerinden ne de gözlükten gelmediğini, orada sokaklardan yükselen bir çeşit sis olduğunu anladı. Sis bazı yerlerde kalın bir tabaka oluşturuyor, arkası görünmüyordu. Bazı yerlerde daha yeni oluşuyordu. Duman adamlar hiç kıpırdamadan duruyorlardı. Her zamanki gibi hepsinin melon şapkaları başlarında, evrak çantaları ellerinde ve sigaraları ağızlarındaydı. Fakat dumanlar burada açık havada olduğu gibi dağılmıyordu. Cam gibi donmuş ve rüzgarsız bu ortam içinde sigara dumanları örümcek ağları gibi her yere takılıp kalıyordu. Arttıkça da hiçbir yerde evinin çevresinde mavi bir bulut gibi yükselen bir duvar oluşturuyorlardı. Momo arada sırada arkadan yeni adamların gelip öndekilerle yer değiştirdiğini de fark etti. Neden böyle yapıyorlardı acaba? Zaman hırsızlarının planları neydi? Gözlüğü çıkardı, soran bakışlarla Hora Usta'ya baktı. Yeterince gördünse gözlüğü bana ver dedi Hora Usta. Gözlüğü takarken konuşmayı sürdürdü. Sen bana onların beni zorlayıp zorlayamayacaklarını sormuştun. Bildiğin gibi bana ulaşamazlar. Fakat insanlara zarar verebilirler. Şimdiye kadar yaptıklarından çok beter şeyler yapabilirler onlara. İşte beni bununla zorlayabilirler. Daha beter şeyler mi? Diye korkuyla sordum onu. Horus da başını salladı. Ben insanlara zamanı paylaştırırım. Duman adamlar buna engel olamazlar. Onlara yolladığım zamana da el koyamazlar. Ama o zamanı zehirleyebilirler. Zamanı zehirlemek mi diyen Momo'nun aklı başından gitti. Sigaralarının dumanıyla, diye açıkladı Horus da. Sen hiç onlardan birinin ağzında sigarası olmadan gördün mü? Hayır değil mi? Çünkü onsuz var olamazlar. Momo, bunlar ne biçim sigara öyle diye öğrenmek istedi. Sağ çiçeklerini hatırlıyorsun dedi Horus da. Sana o zaman demiştim ki her insanın bir yüreği olduğu için içinde böyle altın bir zaman tapınağı bulunur. İnsanlar bu duman adamların oraya girmesine izin verirlerse onlar da bu sağ çiçeklerini birer birer koparır. Alınan bu sağ çiçekleri ölmezler. Çünkü gerçekte sürelerini doldurup solmamışlardır. Fakat gerçek sahiplerinden koparılıp alındıkları için yaşayamazlar da. Ancak bütün güçleriyle ait oldukları insana dönmeye çalışırlar. Momo dikkatle dinliyordu. Şunu iyi bil Momo. Kötülerin de sırları vardır. Çaldıkları saat çiçeklerini nerede sakladıklarını bilmiyorum. Sadece kendi yaydıkları soğukla çiçekleri dondurup birer cam kadeh gibi katılaştırdıklarını biliyorum. Bu yüzden sahiplerine geri dönemiyorlar. Yer altında bir yerde, kim bilir nerede, bu dondurulmuş zaman sakladıkları bir depolara olmalı. Ama orada da olsa saat çiçekleri gene ölmezler. Duyduğu şeylerden Momo'nun yanaklarına kan dolmuştu. Ateş gibi yanıyordu. İşte bu depolarından devamlı yararlanırlar. Çiçeklerin yapraklarını koparırlar, iyice kuruturlar, gri bir renk alınca da bunları kıvırıp sigaralarını yaparlar. Ama bu ana kadar yapraklarda bir damla olsun hayat bulunur. Canlı zamanı sevmedikleri için sigaralarını yakarlar ve içerler. Ancak o vakit zaman gerçekten ölür. İşte onlar varlıklarını böylece insanların ölü zamanlarından yararlanarak sürdürürler. Momo ayağa kalktı. Ah diye yakındı. Ne çok ölü zaman. Evet, dışarıda gördüğün, hiçbir yerde evinin çevresini saran bu duman, ölü zamanlardan oluşuyor. Daha hala biraz temiz hava var. Daha insanlarla zamanlarını dağıtabilirim. Fakat bu duman bir koca çan gibi çevremizi sarıp üstümüze kapanırsa, o vakit benim buradan yolladığım her saatin içine duman adamların ölü ve pis zamanları karışır. Bu zaman insanlara ulaşınca onları hasta eder. Hem de ağır hasta eder. Momo Horo Usta'ya gözünü ayırmadan bakarak sordu. Bu ne biçim bir hastalık? Önceleri pek farkına varılmaz. Günün birinde insanın canı artık hiçbir şey yapmak istemez. Hiçbir şeyle ilgilenmez. Kurur gider. Ve bu isteksizlik geçici değildir. Hatta giderek artar. Günden güne, haftadan haftaya daha kötü olur. Kendinden hoşlanmaz, içi bomboştur. Dünyayla bağdaşamaz. Sonraları bu hisler de kalmaz. Hiçbir şey hissetmez olur. Bütün dünyaya yabancılaşmıştır. Kimse onu ilgilendirmez olmuştur. Ne kızgınlık duyar, ne hayranlık. Ne sevinmesini bilir, ne üzülmesini. Gülmeyi de, ağlamayı da unutmuştur. Böyle bir insanın içi kas katı kesilir. Artık hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevemez. Bu durumda artık hastanın iyileşmesine olanak yoktur. Dönüş kalmamıştır. Bomboş, kül rengi bir yüzle nefretle çevresine bakar. Tıpkı duman adamlar gibi. Onlardan biri olup çıkmıştır. Hastalığın adına gelince, buna öldüren can sıkıntısı denir. Momo'nun tüyleri diken diken oldu. Yani şimdi sen onlara insanların tüm zamanlarını vermezsen, bütün insanları böyle mi yapacaklar? Diye sordu. Evet, beni bununla tehdit ediyorlar diyerek ayağa kalktı Horo Usta. Şimdiye kadar hep insanların bu beladan kendi kendilerine kurtulmalarını bekledim. Bunu başarabilirlerdi. Çünkü onların var olmasına kendileri yardım ettiler. Fakat artık daha fazla bekleyemem. Bir şey yapmak zorundayım. Ama yalnız yapamam. Momo'ya baktı. Bana yardım etmek ister misin? Evet diye fısıldadı Momo. Seni sonucunun ne olacağı bilinmeyen bir tehlikeye atmak zorundayım dedi Horo Usta. Dünyanın sonsuza dek durup bir daha hiç dönmemesi veya yeniden canlanması ve yaşamın sürmesi sana bağlı olacak. Buna gerçekten cesaretin var mı? Evet diye tekrarladı Momo, sesi titremeden. Horo Usta, öyleyse dedi, şimdi söyleyeceklerime iyi dikkat et. Çünkü tamamen kendi başına kalacaksın ve ben sana yardımcı olamayacağım. Ne ben, ne de bir başkası. Momo başıyla evet dedi ve dikkatle dinlemeye hazırlandı. Şunu bil ki ben hiç uyumam. Uyuyacak olursam o anda zaman durur. Dünya hareketsiz kalır. Ortada zaman kalmayınca duman adamlar da çalacak bir şey bulamazlar. Ancak depolarında bol bol zaman bulunduğu için bir süre daha varlıklarını sürdürürler. Ama bu bitince yok olup giderler. Öyleyse bu iş çok kolay dedi Momo. Ne yazık ki o kadar kolay değil çocuğum. Yoksa senin yardımını istemezdim. Ortada zaman kalmayınca ben yeniden uyanamam. Dünya artık sonsuza kadar öyle donmuş kalır. Ama benim gücüm sana tek bir saat çiçeği vermeye yeter Momo. Yalnız sana ve tek bir tane. Çünkü bunlar tek açarlar. Böylece dünyada zaman durunca senin daha bir saatlik bir zamanın olacak. O zaman seni uyandırabilirim ama, dedi Momo. Yalnızca bununla hiçbir şey elde edemezdik, diye devam etti Orosta. Çünkü duman adamların yedekleri çok, çok daha fazladır. Tek bir saat içinde bu yedeklerden hemen hemen hiçbir şey harcamamış olurlardı. Yani bundan sonra da hala orada olurlardı. Çözmek zorunda kalacağın sorunlar çok daha zor. Duman adamlar zamanın bittiğinin farkına varır varmaz ki sigara desteği sağlayamayacakları için bunun çok çabuk farkına varacaklardır. Kuşatmayı kaldıracak ve zaman depolarına ulaşmaya çalışacaklardır. Ve sen onları oraya kadar izlemek zorundasın Momo. Gizli yerlerini bulduğunda onların zaman depolarına ulaşmalarını engellemelisin. Sigaraları bittiği anda onlar da biterler. Ama bundan sonra da yapacak bir şey var. Ve belki de en zoru bu. En son zaman hırsızı da kaybolduktan sonra çalınmış olan zamanın tümünü serbest bırakmalısın. Çünkü ancak çalınan zamanın tümü insanlara geri döndükten sonra dünyanın hareketsizliği sona erecek ve ben kendim de tekrar uyanabileceğim. Ve bütün bunları yapman için de sana yalnızca bir saat kalıyor. Momo çaresizlik içinde Horoustan'ın yüzüne baktı. Önüne böyle dağ gibi güçlüklerin, tehlikelerin yığılacağını hesaba katmamıştı. Horoust'a, her şeye rağmen bunu yapacak mısın? Son ve tek çaremiz bu, diye sordu. Momo susuyordu. Bunu başarabilmek ona olanaksız görünüyordu. Birden Kasiopeya'nın kabuğunda harfler parladı. Ben de seninle geliyorum. Bu işlerde kaplumbağanın ona ne yardımı olabilirdi? Öyle de olsa içinde bir umut ışığı belirdi. Yapayalnız olmayacağını bilmek onu yüreklendirdi. Gerçi bu yüklenişin sağlam bir dayanağı yoktu ama kararını çabuk vermesini sağladı. Denemek istiyorum, dedi kesin bir şekilde. Horous da ona uzun uzun baktı. Sonra gülümsedi. Pek çok şey şimdi sandığından daha kolay olacak. Sen yıldızların sesini duydun. Hiçbir şeyden korkmamalısın, dedi. Sonra kaplumbağaya döndü ve sordu. Ya sen Kasiopeya? Demek beraber gideceksin. Elbette, yazdı kabuğun üstünde. Sonra o silindi, yeniden yazıldı. Biri ona göz kulak olmalı. Horowitz'da ve Momo gülüştüler. Ona da bir saat çiçeği verecek misin, diye sordu Momo. Kasiopeya'nın ihtiyacı yok, diyerek kaplumbağanın çenesinin altını kaşıdı Horowitz'da. O, zamanın dışında bir yapıya sahiptir. Onun zamanı kendi içindedir. Her şey dursa bile o bütün dünyayı dolaşabilir. İyi, dedi Momo. Birden içinde hemen harekete geçme isteği duydu. Şimdi ne yapalım? Horus da şimdi birbirimize hoşça kal diyelim, diye karşılık verdi. Momo yutkundu. Yavaşça sordu. Birbirimizi bir daha görmeyecek miyiz? Yine görüşeceğiz Momo, diye konuştu Horus da. O zamana kadar yaşamının her saati benden sana bir selam ulaştıracak. Çünkü biz dostuz, değil mi? Evet, dedi ve başını salladı Momo. Ben artık gidiyorum, dedi Horowitz. Arkandan gelme. Nereye gittiğimi de sorma. Çünkü benim uykum herkesinkine benzemez. Seni görmemen daha iyi. Son bir şey daha. Ben gider gitmez her iki kapıyı da hemen aç. Üstünde benim adım yazılı olan küçük kapıyı ve yeşil metalden olan ve hiçbir zaman sokağına açılan büyük kapıyı. Çünkü zaman durur durmaz artık bu kapıları dünyadaki hiçbir güç açamaz. Her şeyi iyice aklında tuttun ve anladın mı yavrum? Evet, dedim ama. Ama zamanın durduğunu nasıl anlayacağım? Merak etme, fark edersin. Horus da ayağa kalktı. Momo da doğruldu. Kızın kıvırcık saçlarını okşadı Horus'ta. Hoşça kal küçük Momo, dedi. Beni de canı gönülden dinlediğin için çok sevinçliyim. Herkese seni anlatacağım sonradan, dedi Momo. Ve birden Horus da anlatılmaz biçimde yaşlanmış göründü. Tıpkı Momo'yu altın tapınağa götürdüğü vakit olduğu gibi. yaşlı bir kaya veya asırlık bir çınar gibi. Döndü ve küçük odadan çıktı. Momo onun ayak seslerinin gittikçe uzaklaştığını duyuyordu. Sonra binlerce saatin tiktaklarından ayıramaz oldu. Çünkü bu tıkırtıların içine girip kaybolmuştu. Momo Kasyopeya'yı kaldırıp kucağına bastırdı. Artık büyük serüveni geri dönülmez bir biçimde başlıyordu. Yirminci bölüm. İzleyicilerin izlenişi. Momo önce üzerinde Hor Usta'nın adı yazılı olan küçük kapıyı açtı. Sonra taş heykellerin bulunduğu koridoru koşarak geçip büyük, yeşil, metal kapıyı açtı. Kocaman kapı kanatları çok ağır olduğundan bu işi bütün gücüyle dayanarak başardı. Bunlar tamam olunca yeniden saatlerin durduğu salona dönüp koltuğunun altında Kasyopeya olduğu halde olacakları beklemeye başladı. Çok sürmedi, bir sarsıntı oldu. Ama bu böyle bildiğimiz bir deprem gibi eşyayı sarsan bir sarsıntı değildi. Bu bir zaman depremiydi. Bunun nasıl bir duygu olduğunu sözlerle anlatmak olanaksız. Ardından o güne kadar hiçbir insanın duymadığı bir ses yayıldı. Asırların ötesinden gelen derin bir soluk gibi. Sonra her şey bitti. Bir anda sayısız saatin çıkardığı tiktaklar, çınçınlar, dindanlar ve zil sesleri sustu. Saatlerin sarkaçları ne durumdaysalar öylece kala kaldılar. Hiçbir kıpırtı kalmadı. Ortalığı tam bir sessizlik kapladı. Zaman durmuştu. Momo birden elinde son derece güzel, iri, şahane bir saat çiçeği tutmakta olduğunu gördü. Nasıl olup da eline geldiğini anlamamıştı bile. Sanki hep elindeymiş gibi geldi ona. Dikkatle bir adım attı. Gerçekten kolaylıkla yürüyebiliyordu. Masanın üzerinde kahvaltıdan arta kalanlar hala duruyordu. Momo yumuşak minderli sandalyelerden birine oturdu. Fakat artık taş gibi sertti minderler. Bardağında bir parça çikolata kalmıştı. Ama bardak masadan kalkmıyordu. Momo parmağını daldırdı. İçindeki sıvı cam gibi sertti. Bal da aynı durumdaydı. Hatta sandviçleri bile kımıldatmak olanaksızdı. Zaman durduğu için artık hiçbir şeyin yer değiştiremeyeceğini anladı. Kasyopeya huzursuz huzursuz kıpırdıyordu. Momo ona baktı. Zaman kaybediyorsun yazılıydı kabuğun üstünde. Hay Allah, doğru. Momo kendini topladı, hemen salondan çıktı. Küçük kapıyı, koridoru geçti. Büyük kapının köşesinden ileriyi gözetledi ve titredi. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Zaman hırsızları kaçmamışlardı. Aksine, şimdi artık zaman durduğu için hiçbir zaman sokağını geçip hiçbir yerde evine doğru ilerliyorlardı. Oysa onlar planlarını yaparlarken bunu düşünmemişlerdi. Momo derhal büyük salona kaçtı ve kaplumbağa koltuğunun altında olduğu halde dolaplı büyük saatlerden birinin arkasına gizlendi. Ne de güzel başladık diye söylendi. Duman adamların ayak sesleri koridordan geliyordu. Birer birer küçük kapıdan içeri girip salonu doldurdular. Çevrelerine bakındılar. Çok etkileyici dedi içlerinden biri. Demek yeni yuvamız burası. Momo kız bize kapıyı açtı diye konuştu diğer bir soğuk ses. Ben iyice gördüm. Akıllı bir kız. İhtiyarı atlatmayı nasıl başardı merak ediyorum doğrusu. Bu sese benzeyen bir tonla başka biri konuştu. Bana kalırsa bu ihtiyarın kendi marifeti. Hiçbir zaman sokağındaki zaman emicinin işlememesi bunu onun durdurduğunu gösterir. Bize teslim olmak zorunda olduğunu anladı demek. Şimdi hemen onunla olan işimizi bitirelim. Nerede o? Duman adamlar çevreye bakınarak araştırdılar. Birdenbire buz gibi soğuk bir sesle biri konuştu. Bunda bir iş var beyler. Saatler, saatlere bakın. Hepsi durmuş. Şuradaki kum saati bile. O durdurmuş olmalı dedi biri. Bir kum saati durdurulamaz diye bağırdı biri. Hem bakın beyler, dikkat edin. Kum akar durumda donmuş kalmış. Saat de yerinden oynatılamıyor. Bunun anlamı ne? O konuşurken koridordan gelen telaşlı ayak sesleri yaklaştı ve son derece heyecanlı bir duman adam küçük kapıdan içeri dalarak ''Şimdi kentteki ajanlarımızdan haber geldi.'' diye nefes nefese konuştu. Arabaları durmuş, her şey durmuş, dünya durmuş. Artık hiç kimseden bir zaman kırıntısı bile kopartılamaz. İkmal yollarımız kesildi, artık zaman bitti. Hora zamanı durdurmuş. Bir an ölüm sessizliği oldu. Sonra birisi sordu. ''Siz ne diyorsunuz? İkmal yollarımız kesildi mi? Elimizdeki sigaralar yanıp bitince ne olacak?'' ''Ne olacağını siz de biliyorsunuz.'' diye bağırdı biri. ''Bu korkunç bir felaket beyler.'' Hepsi birden bağırışmaya başladılar. ''Hora bizi mahvedecek. Hemen kuşatmayı kaldıralım. Hemen zaman depolarımıza koşalım. Arabasız mı? Buna zamanımız yeter mi? Benim sigaram ancak 27 dakika dayanır. Benimkinin 48 dakikası kaldı. Onu hemen bana ver. Aklını mı kaçırdın? Herkes canını kurtarsın.'' Hepsi birden küçük kapıya saldırdılar. İtiş kakış dışarı fırlıyorlardı. Mumu gizlendiği yerden onların birbirlerini nasıl dirsekleyip yumrukladıklarını, panik içinde önden çıkabilmek için nasıl düşmanca ve gözleri dönmüşçesine dövüştüklerini görüyordu. Kafalarından şapkalarını düşürüyorlar, birbirlerinin sigaralarını kapmaya çalışıyorlardı. Sigarasını kaybeden bütün gücünü de kaybediyor, elleri sarkmış, yüzünde korkunç bir dehşet ifadesiyle gittikçe dumanlaşıp sonunda görünmez oluyordu. Ondan geriye hiçbir şey kalmıyordu. Şapkası bile. Sona kalan üç duman adam da peşi peşine küçük kapılardan çıkıp gidince salon boşaldı. Momo kaplumbağası koltuğunda, saat çiçeği elinde, arkalarından koşmaya başladı. Şimdi onları gözden kaybetmemesi gerekiyordu. Büyük kapıdan çıktığında zaman hırsızlarının hiçbir zaman sokağının başına ulaşmış olduklarını gördü. Orada dumanlar arasında başka bir grup duman adam birbiriyle telaşlı telaşlı bir şeyler konuşuyorlardı. Hiçbir yerde evinden koşarak gelenleri görünce berikiler de hemen dönüp kaçmaya başladılar. Ve yarışırcasına bir koşudur başladı. Gölgelerin çeşitli yönlere düştüğü, kar beyazı evlerin oluşturduğu ışıklı rüyalar ülkesinden kente doğru büyük bir duman adam ordusu akın etmekteydi. Zamanın durmuş olması buradaki ileri geri zıtlaşmasını da yok etmişti. Duman adamlar ordusu, dev yumurta heykelinin bulunduğu alanı geçti, zamanın kıyısında yaşayan insanların oturduğu o gri renkli koca taş yapıların bulunduğu yere yaklaştı. Burada da her şey donmuştu. En arkada koşanlardan belli bir uzaklıkta Momo da koşuyordu. Şimdi tersine bir kovalamaca başlamıştı. Önde bir yığın duman adam ve arkalarında elinde bir çiçek ve kucağında bir kaplumbağayla bir küçük kız çocuğu büyük kentin sokaklarına daldılar. Fakat kent şimdi ne tuhaf görünüyordu. Caddede arabalar sıra sıra durmuşlardı. Kimi şoför direksiyonu tutuyor, kimi kolunu çıkarmış dönüş işareti veriyor, kimi kornaya basmış duruyor, kimi de yandaki arabanın şoförüne eliyle deli misin işareti yapıyordu. Yolda yürüyenler, kadın, erkek, çocuk, kedi, köpek, hepsi de son adımları nasılsa öylece kalmışlardı. Hatta egzoz borularından çıkan dumanlar bile dağılmadan donmuştu. Kavşak noktalarında trafik polisleri, ağızlarında düdükler, belli bir işareti verirken heykelleşmişlerdi. Bir güvercin sürüsü parkın üzerinde, havada resmolmuş gibi duruyordu. Hele yükseklerde bir yerde mavi göğe çakılıp kalmış uçağın görüntüsü pek hoştu. Fıskiyelerden akan sular, buz tutmuş gibi kala kalmıştı. Ağaçlardan düşen yapraklar yere varmadan öylece havada asıl duruyorlardı. Küçük bir köpek bir elektrik direğinin dibinde, arka ayağını direğe doğru kaldırmışken donup kalmıştı. Bir fotoğraf gibi hareketsiz duran bu kentin ortasında duman adamlar itişe kakışa koşmaya çalışıyorlardı. Momo da peşlerinden onların kendisini görmemelerine dikkat ederek izleyip duruyordu. Ama onların telaştan ve panikten kimseyi görecek halleri kalmamıştı. Aslında böyle uzak yolları yayan gitmeye alışık değildiler. Nefes nefese ve güçlükle soluyorlardı. Üstelik yok olmamak için sigaralarını ağızlarında tutmak zorundaydılar. Kazara birininki yere düşünce adam eğilip almaya zaman bulamadan uçup yok oluveriyordu. Kaçışlarını güçleştiren yalnız bunlar değildi. Kendi aralarındaki düşmanca davranışlar da onları etkiliyordu. Örneğin sigarası biten biri can korkusuyla hemen yanındakinin ağzından sigarasını kapmaya çalışıyordu. İtişirken sigara düşüyor, ikisi de yok oluveriyordu. Böylece sayıları gittikçe azalmaya başladı. Çantalarında bir parça yedek sigara taşıyanlar, diğerleri fark edecek diye korku içindeydiler. Çünkü böyle bir durumda herkes birden atlıyor ve sigaraları kapışmak için bir dövüştür gidiyordu. Bu sırada caddeye saçılan sigaralar ayaklar altında eziliyordu. Yeryüzünden silinip gitme korkusu duman adamları çılgına çevirmişti. Kentin en kalabalık kısımlarına yaklaşıldıkça koşmalarını engelleyen şeyler de çoğaldı. İnsanlar donup yolları sık bir ormandaki ağaçlar gibi kapladığından bunların arasından yol bulup geçmeleri çok zordu. Momo ufak tefek olduğu için ilerlemesi daha kolay oluyordu. Duman adamlar ise bir kuşun düşürdüğü havada kalmış bir kuş tüyüne bile dikkatsizce çarpabiliyorlardı. Yol çok uzamıştı. Daha da ne kadar sürecekti kim bilir. Momo elindeki saat çiçeğine bir göz attı. Bu arada o ancak tam olarak açılmıştı. Endişeye gerek yoktu. Fakat bu sırada Momo'ya her şeyi unutturan bir durum ortaya çıktı. Yan sokaklardan birinin başında çöpçü Beppo'yu görmesin mi? Sevinçten aklı başından giden Momo hemen Beppo diye haykırarak ona doğru koştu. Beppo, seni her yerde aradım. Nerelerdeydin sen Allah aşkına? Neden bana hiç uğramadın? Ah Beppo, sevgili Beppo. Tam onun boynuna atılmak için kollarını açmıştı ki onun da diğer insanlar gibi taşlaştığını anladı. Bu Momo'ya öyle dokundu ki gözleri yaşardı. Hıçkırarak onun yüzünü seyre daldı. Gövdesi daha da küçülmüştü Beppo'nun. Zavallı yüzü ufalmış, solmuş, sararmıştı. Tıraş olmaya zaman ayıramadığı için çenesini bembeyaz bir sakal kaplamıştı. Elinde yıpranmış, eski bir süpürge vardı. Gözlüklerinin arkasından gözlerini yerlerdeki süprüntülere dikmiş, öylece heykel gibi duruyordu. Onu ancak şimdi bulabilmişti Momo. Şimdi ona kendisini bulduğunu anlatamayacağı bir durumda onu görmüştü. Neye yarar? Belki de bu onun son görüşü olacaktı. Neler olacağını ne bilebilirdi? İşler kötüye giderse ihtiyar Beppo da sonsuza kadar böyle durup kalırdı. Kaplumbağa Momo'nun kucağında debelendi. Sırtında yürü yazıyordu. Momo ana caddeye koştu ve ödü koptu. Zaman hırsızları ortadan kaybolmuşlardı. Momo onların evvelce koşmakta oldukları yöne doğru biraz yürüdü. Fakat görünürde yoktular. İzlerini kaybetmişti. Çaresizlik içinde duraladı. Şimdi ne yapmalıydı? Kasiopeya'ya baktı. Onun sırtında "Koş bulursun" yazılıydı. Madem ki Kasiopeya olacakları önceden biliyordu, hangi tarafa gitse onları bulabilecekti demek. İçinden geldiği gibi kah sola, kah sağa saparak koşmaya başladı. Bu arada kentin yeni yapılan mahallesine ulaşmıştı. Burada evler birbirinin aynıydı. Yollar birbirlerini keserek ufka kadar dümdüz uzayıp gidiyorlardı. Momo koştu, koştu. Fakat her yer öylesine birbirinin aynıydı ki Momo'ya bir labirentin içinde dönüp duruyormuş gibi geldi. Umutsuzluğa düşmek üzereyken bir duman adamın bir köşeye döndüğünü gördü. Adam sendeliyordu. Pantolonu yırtılmış, çantası ve şapkası kaybolmuştu. Yalnız sımsıkı kapalı dudaklarında ufacık bir sigara parlıyordu. Momo onu izledi. Sıralanmış evlerin en sonunda bir inşaat şantiyesi vardı. Etrafı yüksek kalaslarla çevrilmiş, ortada bir kapısı olan dört köşe, büyük bir baraka. Duman adam aralık kapıdan içeri süzüldü. Kapının üzerinde bir levha asılıydı. Momo üzerindeki yazıyı okumak için durdu. Dikkat! Ölüm tehlikesi. İşi olmayanların girmesi yasaktır. Yirmi birinci bölüm. Yeniliklerin başlangıcı olan bir son. Momo kapının üzerindeki yazıyı okumakla oyalanırken duman adamlar gene uzaklaşıvermişti. Momo kapıdan içeri girince kimseyi göremedi. Ortada belki 20-30 metre derinliğinde bir temel çukuru bulunuyordu. Çevrede vinçler ve inşaat makineleri sıralanmıştı. Çukurun içine inen bir rampada bir iki kamyon durup kalmıştı. Orada burada yaptıkları işin gerektirdiği çeşitli durumlarda öylece donmuş işçiler görülüyordu. Şimdi nereye gitmeli? Momo duman adamların girmiş olabileceği hiçbir yer göremedi. Kasiopeya'ya baktı. Onun da pek bir şey bilmediği belliydi. Sırtında tek bir harf bile yoktu. Momo çukurun dibine doğru inmeye başladı. Birdenbire karşısında tanıdık bir yüz gördü. Bu duvarcı ustası Nikolay'dı. Momo'nun odasının duvarına çiçek tablosunu çizen usta. Elbette o da diğerleri gibi kımıldamadan duruyordu. Ama duruşu biraz tuhaftı. Bir elini birine seslenir gibi ağzının kenarına dayamış, öteki eliyle ayaklarının dibinde yerden yukarı doğru çıkmış kocaman bir boru ağzını işaret ediyordu. Hem de şu anda Momo'nun gözünün içine bakıyordu. Momo bunun bir anlamı olduğunu sezip, hiç zaman kaybetmeden borunun ağzından içeri daldı. Ve bir kaydıraktaymış gibi borunun içinden aşağı doğru kayıverdi. Fakat boru sağa sola dönemeçler yaparak lunaparklardaki oyun tünelleri gibi uzadıkça uzuyordu. Hem de devamlı bir iniş içindeydi. Momo'nun savrulup sarsılmaktan başı dönmüş, gözleri kaymıştı. Bazen ters dönüp yüzük oyun kayıyor ama kaplumbağayı da çiçeği de elinden hiç bırakmıyordu. Aşağılara indikçe soğukluk artıyordu. Bir ara buradan tekrar nasıl çıkabileceği düşüncesi kafasına takılmıştı ki burnunun ucu yerin dibindeki bir galeride son buldu. Burası karanlık değildi. Duvarlardan yayılan soluk gri bir ışıkla aydınlanmıştı. Momo ayağa kalkıp koştu. Kendisi çıplak ayaklı olduğu için adımları hiç ses çıkarmıyordu. Ama önden giden duman adamların ayak seslerini duyuyordu. Bu sesleri izledi. Geçtiği koridorların her yöne doğru açılan kolları vardı. Anlaşılan bu dehlizler kentin yeni mahallesinin altında uzayıp gidiyordu. Sonra karma karışık konuşmalar duydu. Bir köşeden başını ihtiyatla uzatıp baktı. Orada büyük bir salon görünüyordu. Ortada geniş bir konferans masası vardı. Çevresinde duman adamlar oturuyordu. Kurtulabilenlerin hali pek perişandı. Elbiseleri yırtılmış, sökülmüş, yüzleri gözleri yara bere içinde kalmıştı. Korkudan titriyorlardı. Hepsinin ağzında sigaraları yanıyordu hala. Momo gerilerde, salonun arka tarafında kocaman zırhlı bir kapının yarı aralık olduğunu gördü. Salondan buz gibi bir hava geliyordu. Yararı olmayacağını bile bile çömelip ceketiyle ayaklarını sardı. Zırhlı kapının tam önünde masanın başında oturan bir duman adam konuşuyordu. Yedek depomuzu çok idareli kullanmak zorundayız. Çünkü bunun bize ne kadar zaman yeteceğini bilemeyiz. Onun için önlem almalıyız. Artık çok az kişi kaldık diye bağırdı biri. Yediğimiz bize yıllarca yeter. Başkan yerinde oturan hiç aldırmadan devam etti. Kısıtlamaya ne kadar erken başlarsak o kadar uzun süre dayanırız. Kısıtlamadan söz ederken ne demek istediğimi anladınız sanırım. Beyler, bu felaketi birkaçımızın atlatması yeterlidir. Olayı gerçekçi gözle görelim. Şurada oturanların sayısı çok fazladır baylar. Bu sayıyı daha aza indirmeliyiz. Mantık bunu emreder. Lütfen baylar, sıradan sayalım. Duman adamlar sıradan tek çift diye saydılar. Sonunda başkan cebinden bir para çıkardı. Şimdi yazı tura atacağız. Yazı çift sayıları, tura tek sayıları gösterecek. Parayı havaya atıp yakaladı. Yazı diye bağırdı. Çift sayanlar kalsın. Tek sayılar hiç karşı koymadan yok olmaya baksın. Kaybedenlerin üzgün iç çekişleri duyuldu. Hiç kimse karşı çıkamadı. Çift sayan zaman hırsızları ötekilerin ağızlarındaki sigaraları çekip aldılar. Sigarasız kalanlar hemen ortadan yok oldu. Başkan sessizliği bozdu. Şimdi aynı şeyi tekrarlayalım lütfen. Ya böylece bu tüyler ürpertici yöntem ikinci, üçüncü hatta dördüncü defa uygulandı. Sonunda altı kişi kalmışlardı. Masanın başında karşılıklı üçer kişi olarak oturmuşlar, birbirlerini düşmanca süzüyorlardı. Momo olup bitenleri tüyleri ürpererek izlemişti. Yalnız duman adamların sayısı azaldıkça soğukluk da azalıyordu. Başlangıçtakine göre şimdi daha dayanılır haldeydi. Zaman hırsızlarından biri altı pis bir sayı diye konuştu. Masanın karşısında oturanlardan biri yeter artık dedi. Sayımızı daha çok azaltmanın gereği yok. Bu felaketi altı kişi atlatamayacaksa üç kişi de atlatamaz. Maksat bu değil dedi başkası. Gerekirse bunu ileride yine konuşuruz. Bir süre sustular. Sonra içlerinden biri konuştu. Şu depo kapısının zaman durduğu sırada açık bulunması ne şans. Eğer kapalı kalsaydı dünyada hiçbir güç onu açamazdı. İşte o zaman mahvolurduk. Karşısındaki ne yazık ki haklısın diyemeyeceğim dostum dedi. Kapı açık kaldıkça depodaki soğuk hava dışarı kaçıyor. Sağ çiçekleri yavaş yavaş erimeye başlayacaklar. O zaman onların ait oldukları yerlere geri dönmelerine engel olamayız. Üçüncü adam sordu. Yani siz bizim soğukluğumuzun yedekleri donmuş olarak tutmaya yetmeyeceğini mi söylemek istiyorsunuz? İkinci adam karşılık verdi. Altı kişi kaldık yazık ki. Ne kadar gücümüz olduğunu siz de hesaplayabilirsiniz. Bana kalırsa sayımızı bu kadar azaltmakta acele ettik. Hiçbir kazancımız olmayacak. İki şıktan birini seçmek zorundaydık diye bağırdı birinci adam. Biz de seçimimizi yaptık. Tekrar sessizlik oldu. Belki senelerce böyle oturup birbirimizi gözetlemekten başka bir şey yapmayacağız dedi biri. Açık söyleyelim, umutsuz bir durum. Momo düşünüyordu. Burada böyle oturup beklemenin anlamı yoktu. Duman adamlar ortadan kalkınca sağ çiçekleri kendiliklerinden eriyeceklerdi. Ama adamlar daha vardı. Kendisi bir şey yapamazsa da var olmaya devam edeceklerdi. Kapı açık olduğuna ve adamlar yedeklerden istedikleri kadar yararlandıklarına göre ne yapabilirdi? Böyle düşünürken kaplumbağa debelendi. Momo onun sırtına baktı. Kapıyı kapat yazıyordu. Olmaz dedi Momo. Kımıldamaz bile. Çiçekle dokun diye yazıldı kaplumbağanın sırtında. Çiçekle dokunursam hareket ettirebilir miyim diye mırıldandı Momo. Yapacaksın diyordu Kasiopeya. Kasiopeya önceden bildiğine göre bu iş olacaktı demek. Momo kaplumbağayı dikkatle yere bıraktı. Sonra oldukça solmuş ve pek fazla yaprağı kalmamış olan çiçeği ceketinin içine sakladı. Adamları görünmeden yerde sürünerek konferans masasının altına geldi. Oradan çabucak masanın baş ucuna kadar dört ayak üstünde koştu. Şimdi zaman hırsızlarının ayaklarının arasındaydı. Kalbi yerinden kopacakmış gibi çarpıyordu. Yavaşça çiçeği çıkarıp dişlerinin arasında tuttu. Sonra sandalyelerin arasından yavaş yavaş sürünerek adamlara görünmeden kapının yanına yaklaştı. Çiçeği kapıya dokundurdu. Bir eliyle de kapıyı itti. Koca kanat sessizce rezeleri üzerinde döndü ve büyük bir gürültüyle çarparak kapandı. Çarpma sesi bütün salonda ve ilerideki koridorlarda yankılar yaptı. Momo ayağa fırladı. Kendilerinden başka kimsenin donup kalmadan dolaşabileceğini akıllarının ucuna bile getirmeyen duman adamlar, korkudan kas katı kesilip Momo'ya baka kaldılar. Momo hiç düşünmeden hemen salonun çıkışına doğru koştu. Duman adamlar da kendilerini toplayıp peşinden koştular. Birisi bağırıyordu. Bu o küçük korkunç kız, bu Momo. Diğerleri karşılık veriyordu. Olamaz, nasıl hareket edebiliyor? Üçüncüsü, elinde bir saat çiçeği var diye haber verdi. Dördüncüsü, kapıyı onun için mi kapatabildi diye sordu. Beşincisi, kendi kafasını yumruklayarak söyleniyordu. Bunu biz de yapardık. Elimizde onlardan çok vardı. Altıncısı, sinirli sinirli dişlerini gıcırdattı. Yapardık, yapardık. Ama şimdi kapı kapalı artık. Tek bir çaremiz var. Kızın elinden sağ çiçeğini almak. Yoksa her şey biter. Bu arada Momo, birçok yöne giden dehlizlerden birinde izini kaybettirmişti. Ancak duman adamlar buraları daha iyi tanıyorlardı elbet. Ara sıra birisiyle karşılaşıyor, hemen başka bir yöne sapıyordu. Bu kaçışta Kasiopeya da payına düşeni yapıyordu. Gerçi yavaş yol alıyordu ama duman adamların nereden geçeceklerini önceden bildiği için yollarına çıkıp ayaklarına dolaşarak onları düşürüyor ve ilerlemelerini önlüyordu. Böylece birkaç yerde Momo'yu neredeyse yakalanmaktan kurtardı. Bu arada kendisi de sık sık bir tekmeyle duvarlara savrulmaktan kurtulamadı. Ama Momo'ya yardımdan geri durmadı. Bu kovalamacı sırasında duman adamların aklı yalnız sağ çiçeğini kapmakta olduğu için birkaçı aceleden ağızlarındaki sigaraları düşürdüler ve hemen yok olup gittiler. Sonunda iki kişi kaldılar. Momo yeniden uzun masanın bulunduğu büyük salona kaçmıştı. İki zaman hırsızı peşinden koşuyorlar, ama yakalayamıyorlardı. Bu defa da iki ayrı yönden ona doğru koşup sıkıştırmaya kalkıştılar. Momo salonun bir köşesine sığınıp kaldı. Kendisine yaklaşanlara korku içinde bakıyordu. Çiçeği göğsüne bastırmış tutuyordu. Artık üzerinde yalnızca üç parlak yaprak kalmıştı. İlk yaklaşan duman adam tam elini uzatıp çiçeği alacakken öteki yetişip onun eline yapıştı. "Hayır, çiçek benim, benim!" diye bağırıyordu. Birbirlerine itiştirmeye başladılar. Bu sırada birinci adam ikincinin ağzından sigarasını çekip attı. Beriki olduğu yerde bir kere döndü, sonra dağılan bir duman gibi çözülüp yok oldu. Şimdi son duman adamla Momo karşı karşıyaydılar. Sigarası dudağının kenarında nokta gibi kalmıştı. Hırsından soluyarak "ver çiçeği" demesiyle beraber sigara yere düşüverdi ve yuvarlanıp bir kenara gitti. Duman adam kendini yere attı. Kolunu uzatıp sigaraya yetişmek istedi ama yapamadı. Kül rengi yüzünü Momo'ya çevirdi. Elini güçlükle uzatıp yalvardı. "Lütfen, lütfen yavrucuğum, çiçeği bana ver." Momo hala çiçeği göğsüne bastırmış, köşede duruyordu. Başını hayır dercesine salladı. Duman adamların sonuncusu, "iyi" diye mırıldandı. "İyi ki artık her şey bitti." Sonra o da kayboldu. Momo demin onun durduğu, şimdi ise boş kalan noktaya bakıp kaldı. Sonra birden orada Kasiopeya'nın kımıldamakta olduğunu gördü. Kaplumbağanın sırtında bir yazı vardı. "Kapıyı aç." Momo kapıya gitti, çiçekle dokunarak tutup çekti. Çiçeğin üzerinde şimdi tek bir yaprak kalmıştı. Kapı açılınca Momo da içeri girdi. Son duman adamın yok olmasıyla beraber soğuk kalmamıştı. İçeride duvarlar boyunca uzanan raflarda sayısız saat çiçeği şahane kadehler gibi camlaşmış, sıra sıra dizilmiş duruyorlardı. Hiçbiri diğerine benzemiyordu. Her biri ötekinden başka bir güzellikteydi. Yüz binlerce, milyonlarca yaşam saati. Ortalık yavaş yavaş, tıpkı bir çiçek serası gibi ısındı. Momo'nun elindeki saat çiçeğinin son yaprağı düşerken birden bir fırtına koptu. Yığın yığın saat çiçeği Momo'nun üzerinden, çevresinden bulut gibi savruluyordu. Kurtulmuş zamanların ılık bir ilkbahar rüzgarı gibi esen fırtınasıydı bu. Momo rüyadaymış gibi çevresine bakındı. Önünde duran Kasiopeya'yı gördü. Kaplumbağanın kabuğunda pırıl pırıl harflerle şöyle yazılıydı: "Eve uç küçük Momo, eve uç." Bu Momo'nun Kasiopeya'yı son görüşü oldu. Çiçek fırtınası şimdi öyle bir hal almış, öyle kuvvetli esmeye başlamıştı ki Momo ayaklarının yerden kesildiğini ve çiçeklerin arasında havada olduğunu hissetti. Kendisi de bir çiçekmiş gibi onlarla beraber koridorlardan, karanlık dehlizlerden geçerek borunun ağzından yeryüzüne çıktılar. Çiçek bulutları Momo ile birlikte hızla kentin üzerinden, evlerin, damların, kulelerin üzerinden esip geçiyorlardı. Sanki güzel bir vals çalınıyor ve çiçek kümeleri bunun temposuna uyarak bir aşağı bir yukarı dalgalanarak uçuyorlardı. Çiçekler yavaş yavaş alçaldılar, alçaldılar ve donup kalmış dünyanın üzerine kar taneleri gibi yağdılar. Ve tıpkı kar taneleri gibi eriyip çözülerek görünmez oldular. Çünkü artık her biri ait olduğu yere ulaşmıştı. Bu yer insan yüreğiydi. Aynı anda zaman yeniden işlemeye başladı. Herkes ve her şey yeniden canlandı. Arabalar yürüdü, trafik polisleri düdük öttürdü, güvercinler uçtu, elektrik direğinin yanında arka ayağını kaldırmış duran küçük köpek orayı ıslattı. Dünyanın bir saat dönmeden durduğunu kimse anlamamıştı. Çünkü gerçekte durmasıyla yeniden dönmesi arasında zaman hiç işlememişti. İnsanlar için bu, göz kırpması gibi bir şeydi. Ama öncekinden farklı bir durum vardı artık. Şimdi insanların bol bol zamanı olmuştu. Herkes çok sevinçliydi. Bunun aslında vaktiyle kısıtladıkları kendi öz zamanları olduğunu ve şimdi onlara döndüğünü bilemediler. Momo kendine geldiği sırada bir caddenin üzerindeydi. Bu ana caddeye açılan ve Momo'nun Beppo'yu gördüğü yerdi. Gerçekten de işte orada, arkası ona dönük, süpürgesine dayanmış, Eskiden olduğu gibi dalgın dalgın yere bakıyordu Beppo. Nasıl ve neden artık acele etmediğini kendi de anlayamamış, duyduğu iç huzuru ve umut onu şaşırtmıştı. İçinden kim bilir diye geçirdi. Belki de ben 100.000 saati biriktirdim de Momo kurtuldu. İşte tam bu sırada biri ceketini çekti. Beppo döndü. Momo karşısında duruyordu. Bu buluşma anının mutluluğunu anlatmaya kelimeler yetmez. İkisi de bir gülüyor, bir ağlıyorlardı. İnsan sevinçten sarhoş olunca olduğu gibi bir sürü saçma söz dökülüyordu dudaklarından. Durup durup yeniden sarılıyorlardı. Gelip geçenler onları görünce sevinçlerine katılıyorlar, onlarla beraber gülüp ağlıyorlardı. Artık böyle duygulara ayıracak zamanları vardı. Sonunda Beppo, doğal olarak böyle mutlu bir günde çalışamayacağından süpürgesini omzuna vurdu. Momo ile kol kola kenti geçip eski tiyatronun yolunu tuttular. Birbirlerine anlatacak öyle çok şey vardı ki, büyük kentte çoktandır görülmeyen şeyler oluyordu. Yol üstünde oynayan çocukları gören şoförler, arabalarını durdurup onlara gülümseyerek bakıyorlar, hatta bazısı inip onlarla beraber top oynuyordu. Caddelerde karşılaşılan tanıdıklar durup hatır soruyor, ayaküstü biraz sohbet ediyorlardı. İşe gidenlerin pencere önlerindeki çiçekleri seyredecek veya küçük bir kuşa yem atacak kadar vakitleri vardı. Doktorlar hastalarıyla tek tek ilgilenmeye zaman ayırabiliyordu. İşçiler işlerini severek huzur içinde yapıyorlardı. Çünkü kimse onları en kısa sürede en çok iş diye zorlamıyordu. Herkes her şeye dilediği kadar zaman ayırıyordu. Çünkü artık bol bol zamanları vardı. Fakat pek çok kimse bütün bunları kime borçlu olduklarını hiç öğrenemedi. Ve bir göz kırpması kadar süren an içinde kendilerine neler olduğunu hiç anlayamadılar. Hoş, belki de buna inanmazlardı. Bunu bilen ve buna inanan yalnız Momo'nun dostları, arkadaşları oldu. Çünkü küçük Momo ile ihtiyar Beppo o gün eski tiyatroya geldikleri zaman hepsi çoktan oraya gelmiş, bekliyorlardı. Turist rehberi Gigi, Paolo, Massimo, Franco, küçük kız kardeşi Dede ile Maria, Claudio ile öteki çocuklar, lokantacı Nino ile şişman karısı Liliana ve oğlu, duvarcı Nicola ve tüm çevre halkı. Tıpkı eskiden olduğu gibi Momo'yu benimseyen herkes. Sonra öyle bir eğlence tertiplendi, öyle bir kutlama oldu ki sormayın. Bunu ancak Momo'nun arkadaşları böyle güzel yapabilirdi. Gökte yıldızlar görününceye kadar yediler, içtiler, eğlendiler. Sevinç çığlıkları, kucaklaşmalar, el sıkışmalar, gülüp söylemeler sona erince hepsi ot bürümüş taş basamaklara sıralanıp oturdu. Herkes sustu. Momo tiyatronun ortasındaki yuvarlak alana indi. Ortada durdu. Yıldızların sesini ve saat çiçeklerini düşündü. Sonra tatlı bir sesle şarkı söylemeye başladı. O sırada Horus da hiçbir yerde evinde, küçük zarif masasının önünde sandalyesine oturmuş, her şeyi gören gözlüğüyle Momo ve arkadaşlarını seyrederek gülümsüyordu. Geri dönen zamanla birlikte ilk ve tek uykusundan uyanmıştı. Yüzü hala biraz solgundu ve hastalıktan yeni kalkmış gibiydi. Ama gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Ayaklarına bir şey değdiğini hissetti. Gözlüğünü çıkardı, önüne baktı. Kaplumbağa orada duruyordu. Kasyopeya diye tatlı bir sesle konuşarak eğilip onun çenesinin altını okşadı. İkiniz de çok iyi başardınız. Ama sen bana her şeyi anlatacaksın. Çünkü bu defa sizi göremedim. Daha sonra diye yazıldı kabuğun üstünde. Sonra Kasyopeya aksırdı. Horus da üzülerek sakın üşütmüş olmayasın diye sordu. Kasyopeya'nın karşılığı hem de nasıl oldu? Herhalde duman adamların soğukluğundandır dedi Horus da. Çok yorgun olduğunu ve önce iyice dinlenmek istediğini anlıyorum. Hadi git yat. Sırtına teşekkürler yazdı Kasyopeya. Sonra sarsak sarsak, sessiz, rahat bir köşeye gitti. Başını ve dört ayağını kabuğunun içine çekti ve bu kitabı okuyanlardan başka kimsenin göremeyeceği bir yazı belirdi sırtında. yazarın gerekli gördüğü kısa bir son söz. Okuyucularımın bazılarının kafasında belki bir sürü soru birikmiştir. Korkarım bunlara yardımcı olamayacağım. Şunu açıkça belirteyim. Ben bu kitaptaki bütün olayları bana anlatıldığı şekilde ve ezberimden yazdım. Kendim küçük Momo'yu veya arkadaşlarından birini tanımış değilim. Sonra ne olduklarını, bugün nasıl olduklarını da bilmiyorum. Büyük kente gelince, tahminlerimden yararlandım. Bunun dışında açıklamak istediğim tek şey şu. O günlerde uzun bir yolculuğa çıkmıştım. Hala da yoldayım. Bir gece kompartımanıma garip bir yolcu geldi. Öyle tuhaftı ki, yaşını bile tahmin etmem olanaksızdı. Önce karşımda yaşlı bir dede oturuyor sandım. Sonra bir de baktım, aldanmışım. Yolcu bu defa çok genç görünüyordu. Sonra tekrar bu görünüşün de yanlış olduğu kanısına vardım. Her neyse. Yol arkadaşım gece yolculuğu boyunca bana bu hikayeleri anlattığı durdu. Bitirdiği zaman ikimiz de bir süre sustuk. Sonra bu garip yolcu bir cümle daha söyledi. Onu okurlarıma aynen aktarıyorum. Dedi ki, ben size bunları olup bitmiş gibi anlattım. Oysa gelecekte olacakmış gibi de anlatabilirdim. Benim için ikisi arasında büyük bir ayrım yok. Herhalde sonraki ilk istasyonda inmiş olmalı. Çünkü bir süre geçince kompartımanda yalnız olduğumu fark ettim. Ne yazık ki bu hikayeyi anlatanı o günden sonra bir daha hiç görmedim. Ama bir gün gene kısmet olur da karşılaşırsak ona çok şey sormak isterim.